Eğitim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar, Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Pabinno'nun kurucu ortağı ve CEO'su Can Algül. Hoş geldin Can.
Hoş bulduk. Nasılsın Eren?
İyi valla, sağ ol. Sana ne?
İyidir. Bu vesileyle bayramında kutlarım senin ve ailenin.
Aynen, senin de iyi bayramlar. Dinleyenlerin de geçmiş bayramı kutlu olsun diyelim burada. Şimdi Pabinno çok güzel bir hikayesi var ama hani önce ne yapar? Pabinno nedir, kimdir? Biraz senden dinleyebilir miyiz?
Pabinno biranın internetini kurar. Bunu biranın en güzel hali olan fıçı birada ekosistemin tüm paydaşlarını birbirine bağlamak suretiyle uçtan uca izlenebilir, ölçülebilir, daha hijyenik, daha verimli ve daha yüksek kalitede bir operasyon yaratır. Bunun değdiği paydaşlarda biz tüketiciler için hijyenik ve mükemmel bira çıktısı vardır. Bar sahipleri için daha karlı operasyon çıktısı vardır. Bira markaları için de tüm sürecini dijitalleştirip izleyebilme ve ilerletebilme çıktısı vardır. Bunu Smart Tap'le başlayan yolculuğumuzda altına koyduğumuz Smart Hub ve Smart Clean, yani Smart Tap, Smart Hub, Smart Clean ürünlerimizle yapıyoruz. Yani biranın internetini kurmak suretiyle barları akıllandırıyoruz aslında.
Çıkış noktanız aslında akıllı musluğu belki biraz hani açalım, insanların kafalarında da şekillensin diye zaten Pabinno'nun linkini de koyacağız bölüm notlarına. Ama hani görmeden de biz biraz bir anlatalım. Aslında o fıçı bira dediğimiz o musluğu, eskiden çok mekanik olan bir şeyi, bildiğimiz hani bir musluğu, siz araya o musluğun üzerine bir cihaz koyuyorsunuz.
Bu ürünlerimizden bir tanesi, evet.
Aynen, aynen. Smart Tap. Onunla çıktığınız yola diyebiliyorum.
Değil aslında. Hikaye 2012'ye kadar dayanıyor, hatta 2009'lara kadar. Ben üniversite zamanı İTÜ'de okurken çok çeşitli uğraşlarım vardı. Amerikan futbolu oynamaktan basketbol koştuğuna, STK yöneticiliğinden metin yazarlığına, işte barmenlikten satışçılığa kadar çeşitli yerlerde çalıştım. Esas 2012'de ilk Digipubs adlı bir projeyle yola çıktım. Yani bu bildiğin Starbucks'ın bar versiyonu gibi düşün, globalde zincirleşecek bir bar modeli. İşte dijital inovasyon tarafı var. Markalamasına çok ciddi çalıştık. O sırada İTÜ'yü bıraktım ben. Ve işi de oldurduk esasında. Yani işin gereken finansal altyapısı için gerekli paydaşlarla el sıkıştık. Bunlar ekosistemin en ünlü paydaşları. Her şey oluyor. İşler oluyor, okulu bırak. Bir gecede her şey iptal oldu. Nisan 2013'teki yeni regülasyonla birlikte. O noktada oradaki Digipubs'ta temel bizim çıktığımız iki nokta vardı. Hızlı erişim ve data. Aldık bunu, yasaklarla harmanladık. Yasaklar ne diyordu? Alkol markaları mekan içleri haricinde herhangi bir pazarlama aktivitesi yapamaz. Yani evvelinde gazete, outdoor, festival vesaire gibi imkanlar varken olay tamamen noktanın içine kaldı. Aldık bunu, hızlı erişim ve datayı bu yasağın kendisiyle birleştirince aslında beer pointler çıktı. Pabinno'daki ilk ürünümüz. Beer pointler de şey, vending machine for draft beer gibi düşün. Kişi aldığı ön ödemeli kartları bardan aldığı makinenin kendisinde okutarak kendi birasını alıyor. Bu daha böyle festival, konser alanları gibi büyük organizasyonlar için. Hani böyle innovatif marketing channel gibi. Önünde tatlı tatlı fotoğraf çekileceğin, güzel bir deneyim yaşayacağım. Ben bunu fikirken sattım 2014 Eylül'ünde. Sonra ekibimi kurdum, ürünü yaptık. 2015 yazında koyduk Çeşme'de, oranın o zaman en ünlü bir işlerinde. Önünde çok ciddi böyle ATM kuyrukları gibi kuyruklar oldu. Müşterimiz yeni ürün talebinde bulundu. Fakat o esnada endüstrideki esas problemi ve problemleri daha derinlemesine öğrendik demeyeyim, yaşadık. Çünkü o yaz boyu beachlerde olan operasyonda ister istemez ürünün başındasın ve sahadasın. Geceli gündüzlü. Ahbap oluyorsun tüm garsonla, komiyle, işletmeciyle. Ve inanılmaz bir bilgi bombardımanına tutuluyorsun aslında. Her yerden sana problem yağıyor. Bir de beach club'ların çok enteresan bir yapısı vardır Ayran. Yani mesela bizim noktalardan birinin böyle çok büyük bir nokta. 3000 kişilik bir noktadır. Müdürü noktanın işte güney kısmı diyeyim. Güney kısmına inmesi yasaktı. Oradaki o eleman grubu. Abi yazları şöyle atıyorum şimdi.
Parsel durumu mu oluyor yani?
Gibi. Parselleme. Gibi denebilir. Yani... Mesela sen şefsin, ben otel sahibiyim, sen o sezon birlikte çalışacağız. İşte 12 adamınla geliyorsun. Tamam mı? İşte senin şeyin de var, komin de var, bulaşıkçın da var. Ve o sende bir erk yaratıyor. Ya tabii oradaki nokta sahibinin durumuyla da ilgili de bu. Böyle denklemler var yazlık yerlerde. Hani sezon ortasında bırakırım şeyiyle, restiyle adam kendi noktasında gezemiyordu. İnanılmaz problemler var. Problemler ne? %23 kayıp var fıçı başına. Bu hem fraud hem waste'den geliyor. Fraud'un en büyük köprüsü. Çünkü ölçülebilir, sayılabilir değil yani. Hiç geçtin mi barın arkasına?
Belki bir iki kere geçmişimdir de çok detaylı bilmem yani.
Şeyi biliyorsun ama değil mi? O görseli biliyorsun. O barın altındaki kaotik kablolar, dolaplar,
evet.
Gaz tüpleri.
Kirli.
Yani.
Evet.
Tam olarak o sebepten dolayı süreç izlenemiyor, optimize değil ve fraud ve wasting yani zayiat %23. Öte yandan inanılmaz bir kalite problemi var. Ki ayrı barda aynı birayı içemiyorsun. Fıçı biradan bahsediyorum. İşte gazsız geliyor, sıcak geliyor. Baktın mı bira dünyanın en çok içilen üçüncü içeceği. Dünyada milyonlarca bira musluğu var. Dedik bunu çözecek bir şey yapalım. Sonra Smarttepe giden yolculuk böyle başladı.
Bir şey soracağım. Biranın ne kadarı fıçıdan tüketiliyor, ne kadarı tenekeden veya şişeden?
Çok güzel soru. Son 20 senede yarı yarıya düştü. Bütün dünyadan bahsediyorum. Global rakamdan bahsediyorum. Yaklaşık 25'lerdeydi. Şu an 13-14'lerde fıçı dünyada. Bunun da bu düşüşün arkasındaki sebep şu. Aracı tarafında yani bar sahibi tarafında karsızlaşan operasyon. Tüketici tarafında da güven kaygısı.
Taddaki istikrar kayboluyor diye mi?
Bir de biliyorsun şehir efsaneleri mitlerle beslenen durum var işte. Su katıyorlar. Bla bla bla bla bla. İşte yani daha hijyenik buluyor şişeyi ki oysa ki yani değil. Çok daha temaslı bir ürün mesela en basitinden.
Ha öyle mi?
Tabii şişe sana gelene kadar 6-7 birim elden geçiyorsa fıçı bir birim elden geçiyor.
Ama şey kapalı. Sonuçta şişe kapalı gibi bir izlenim var yani. Tamamen tüketici tarafından şey bakışı söylüyorum yani.
Evet. Tüketici tarafında bu var. Ya bir de tabii Türkiye'nin sosyolojik dinamikleriyle de alakalı. Normalde biliyorsun İngiltere'de olsun Amerika'da olsun fıçı daha pahalıdır barda şişeye göre. Türkiye'de böyle fıçı ucuz bira gibi bir şey oturmuş yıllar içinde. Çok yanlış.
Fıçı niye daha pahalı?
Abi çünkü esas bira fıçı biradır. Evde fıçı içemezsin, barda içersin.
Anladım. Yani
oturmadı sende.
Tam oturmadı, evet. Tam oturmadı. Doğru yakaladın. Çünkü yani belki de o benim şu an hani burada yaşadığım deneyimden dolayı kafamda kazınmış bir şey var. Çünkü hakikaten dediğin doğru. Yani fıçı daha ucuz. Yani zaten hani Efes içiyorsun, Tuborg içiyorsun, ne içiyorsan o zaten camda da aynı, orada da aynı. O daha ucuzdur gibi bir izlenim var. Ama şimdi sana anlatınca düşünüyordum. O kökenince kafamda düşünüyordum aslında. Şeyi daha zor. Operasyonel maliyeti daha yüksek aslında fıçının şişeden.
Ürün olarak çok daha karlı. Çok çok daha karlı. Ama dediğin gibi operasyonel maliyeti olsun. Bir de on track'te ürün satmanın çok değişik bir denklemi var. Bira özelinde. Avrupa
on track mi dedin?
On track yani şey açık kanalda. Abi yerinde tükettiğimiz yer on track. Market, bakkal, Migros, off-trade. Şöyle, dünya bira pazarı aşırı konsolide eren. Ya pazarın %75'ini 10 tane firma yönetiyor. Bu da şuna sebebiyet vermiş. Özellikle Avrupa'da, yani işte İspanya, Yunanistan, Türkiye, İsrail, koy hepsini. Yani şeyler var tabii. İstisnalar, İngiltere, Almanya farklı bir pazar tipidir. Ama Avrupa'nın birçok pazarında, pazarda ya 2 ya 3 oyuncu var. Zaten toplamda %75'i 10'da ya. Bu da şu durumu getirmiş. Sen gidiyorsun firma olarak bara. Sana bu kadar keş. Soğutucuların, bardakların. 5 sene sadece benim portfolyomu satacaksın. Buna da exclusivity deniyor. Exclusive pazarlar bu şekilde ilerliyor.
Peki exclusive olmasının tamamen sebebi bu bahsettiğin anlaşmadan dolayı mı? Yani parayı Trink veriyor ve şey gibi hani bakkallarda sadece Coca-Cola satılır gibi bir durum mu var?
Bakkallarda yapamıyorlar onu tabii.
Yok yok, bakkallarda sadece Coca-Cola satılır, Coca-Cola orayı parseller ya, benzer bir şekilde bira firmaları da sen burada sadece benim ürünlerimi satacaksın gibi.
Evet.
Aslında bir hava parası veriyormuş gibi bir durum var yani, burayı alıyorum ben diyor.
Ama hem de ne paralı. Dolayısıyla ürünün karlılığı çok çok yüksekken bu tarz operasyonel maliyetler ve az önce bahsettiğim gibi maliyetlerden ötürü şişeye yaklaşıyor karlılığı. Yani aracı tarafındaki karlılık kaybı tüketici tarafındaki güvenilirlik standart kaygısıyla oluşan bir yaklaşık son 20 senede %50 düştü. Bizim zaten Pavilion olarak konumlandığımız yer şurası. Fıçı ölüyor, tek mümkünü Pavilion. O da bunu internete bağlayarak olur. İnternete bağlayacağız, adam edeceğiz burayı.
Peki siz o zaman şeye inanıyorsunuz. Zaten dediğinden de onu anlıyorum. Pabinio'yu kullandığın zaman onun pazar payı artacak. Veya en azından insanlara tüketici tarafındaki güveni artırırsan ve bar tarafındaki fraud'u, o verimsizliği %23'ü azaltırsan o zaman karlı bir hale gelmeye başlar. O yüzden aslında iki taraftan da talep artar gibi bir şey mi var, düşünce mi var?
Beşli bir matris düşün. Paydaşlar bira markası, bar sahibi, tüketici bizler, temizlik ekipleri ve barmen. Temizlik ekibi ne demek? Bira mayalı bir içecek ya. 2 haftada bir o bira hatları düzenli temizliğe tabi olmak zorunda. Hijyenik koşullar sağlansın diye. Bu bahsettiğim temizlik de şöyle bir operasyon. Belli miktarda bir kostik asit çözeltisini bira hattında bir süre bekleterek sonra da gereken miktarda suyla durulayarak yapılan bir operasyon. Bunu third partiler yapıyor. Barların kendileri değil. Yani İngiltere'de barların kendileri yapıyor mesela da. Exclusive pazarlarda third partiler yapıyor. Third party'yi de yöneten bira firması oluyor. Bira markası oluyor. Bu 5 paydaştan sen şeyi sordun yani ne oluyor, kime ne çıktı? 5 paydaşın 5'ine de farklı değer önerileri var. Bar sahibininki çok net. Internet of Beer'ın kalbinde barlar var. En net value proposition orada. Ne abi? Daha karlı operasyon. %20 daha fazla cebinde kalacak. Bira markası tarafında hem bu bahsettiğim eksklüzif pazarda aracıyı alabilmek için kendi portfolyona çok ciddi savaşlar dönüyor. Sadece bunun için departmanlar var işte. Sadece cash de değil. Projeler anlatıyorlar. Yani bir barın bir markadan diğer markaya transferi hani şey gibi Tümer Metin'in Beşiktaş'tan Fener'e gitmesi gibi bir şey oluyor şehirde. Abi o oraya geçmiş duydun mu? Tabii yani kapalı ekosistemden bahsediyorum da tesiri aynı yani. Bu noktada inanılmaz bir silah oluyor. Ya düşünsene birinde balta var, diğerinde Kalaşnikov var. Ben de misin, ben de misin? Hani o da X lira verse, o da X lira verse öbüründe böyle bir teknoloji var. Sen hangisini seçersin? Çok ciddi bir seçim sebebi oluyor. Öte yandan tüm yani daha inanılmaz kör bir endüstri. Bu tüm FMCG'de olduğu gibi bira firmaları da şeyle Nisan raporlarıyla yaşar. O ayın ikinci haftası gelen Nisan raporu. Tabii işte bu ay 1005 aldık. Bu ay 1003 aldık pazarda gibi. On-track'te sıfır data var. Kör. Hiçbir şey bilmiyor. 3 aylığına vermiş 70 tane fıçı onu biliyor. O kadar. Ne günü satıldı, hangi marka satıldı, hangi müzik çalarken satıldı, saat kaçta satıldı, nerede yükselirken nerede düştü. Hiçbir şey yok. Veya ben kampanya yaptım. Ne oranda ne değişiklikler oldu. Hiçbir şey yok. İnanılmaz biz bir göz oluyoruz orada. Yani tamamen işte kampanyasının tesirini real time görebiliyor. Tüketici tarafında bunu son çeyrekte başlatacağız İstanbul'da. Beyaz Zamba bilirsin. Biranın beyaz zamba aslında Pabino. Pabino amblemi gördüğün barlarda burada hijyenik, güvenilir bira içebilirsin demek bu. Bunu da artık hem app tarafıyla hem bu noktalarda konumlandırılacak çeşitli yönergelerle son tüketiciye daha yüksek sesli duyurmaya başlayacağız. Barmen tarafında da paydaşlara tek tek değer önerilerini sayıyorum. Barmen tarafında da barmenlik dünyada turnover'un en yüksek olduğu sektörlerden biri, işlerden biri. Yani 6 ayda bir değişir. Ve insanlar kolay bir şey zanneder de hiç öyle değildir aslında yani. Ya yani mesela Heineken İspanya senede 150 bin adet bira doldurma eğitimi veriyor biliyor musun?
150 bin.
Çarp onları. Yaz yanına çarp.
Aynen. Türk matematiği yapıyorum. Adam başı şu kadar. 150 bin. Çok yüksek rakam ya. Bu yani global. Bu Heineken tabii bir numaralı. Onu...
İspanya. Aynen İspanya'dan bahsediyorum sadece.
Ha.
Tabii.
Oho. Peki niye bu kadar yüksek turnover? Temp işi mi?
Barmenliğin doğasında o var.
Yani geçici bir iş mi? Barmenlik.
Ya, yanlış oldu aslında yani. Çok 30-40 yıllık doğayan
Tabii
barmenlerimiz de
tabii tabii
vardır.
tabii.
Ama bu daha premium'da konumlanan bir şey. Daha pub, bar, özel barmenliği daha böyle genç yaşlarda yapılan, sert ve hızlı hayatı kaldırabildiğin dönemde olabilecek bir şey olmasından dolayı doğası itibariyle dedim.
Anladım. Peki şey bir geri dönelim yani bu manuel fıçı, Pabinio öncesi, pre-Pabinio. Bar deneyiminde o barmenin fıçıdan o birayı nasıl doldurduğunun bir tekniği, bir şeyi var. Değil mi? Bir öğrenilen bir şey. Böyle hani ben hiçbir şey bilmeyerek koydum fıçıdan birayı, sunduğum şeye aynı kalite olmuyor. Bunu öğreniyorlar. Değil mi Heineken'den?
Heineken doldurmayı öğretiyor. İşte bardağı şöyle tutacaksın. İşte musluğu şöyle açacaksın. Hızı şöyle değiştireceksin. Gaz tüpü vesaire. Tüm o draft biri operasyonunu öğretiyor. Bu 150 bin taneye gerek olmuyor smart tap'ler olunca. Tek tuşa basıyorsun. Doğru bira, doğru şekilde servis ediliyor. Temizlik tarafında da gireriz az sonra. Önümüzdeki ay lansmanımız var. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım.
Gir abi, ürünü anlat.
Smart Clean yeni ürün. Yeni ürün geliyor. İşte Smart Tap, Smart Up, Smart Clean şimdi. Bu da bu bahsettiğim operasyonlar var ya, hani temizlik operasyonları. 15 günde bir third partiler yapıyor dedim. Onu, orada şöyle bir sıkıntı var. Çok büyük coğrafyalardan bahsediyoruz. Yani sadece Türkiye'yi düşün ki Türkiye çok küçük bir pazar. Edirne'den Hakkari'ye. Oraya da bakıma gideceksin. Doğru zamanda yapılamıyor. 2 hafta yerine ayı bulduğu olabiliyor. Doğru proses uygulanamayabiliyor. Hani yarım saatlik bir süreç uygulaman gerekirken hızlı olsun diye bazen daha hızlıca yapıyorlar. Ve bunun sonunda da hani bilirsin ya, böyle metal tadı gelir bir adam bazen. Bu mesela temizliğin doğru yapılamamasındandır. Biranın servis kalitesini etkileyen 4 parametre var Eren. Sıcaklık, basınç, tazelik ve temizlik. Bundan en tesirli olanı, en belirleyici olanı hijyen ve temizlik tarafı. Çünkü canlı bir içecek ya, içinde bakteriler var.
Sizin bu ürün ne yapacak peki? Nasıl temizleyecek?
Smart Clean dediğimiz şey, tüm bu işte kamyonlu amcaların kulak memesi kıvamında hazırladığı kostik asit çözeltisini aslında smart taplerle çalışacak başka bir hardware. Barmen zamanı geldiğinde önüne çıkan uyarıda tek tuşa basarak bunu otomatik ve mükemmel halde yapacak.
Yarım saat kendi kendine o temizleyecek orada. Zaten o sırada bar açık olmayacak büyük bir ihtimal. Sabah saatlerinde yapacak vesaire. Temizlik yapıyor şu anda diyecek fıçı. Hatta bunu belki sen otomatik bile yapabilirsin. Gece kapalı olduğunda otomatik bile kurabilir yani bunu. Basmasına bile gerek olmaz yani.
Düşünsene, onlarca kamyon, tonlarca benzin. Hani o şu günümüzün sıfır karbon emisyonu hedefli dünyasını düşün. Hepsi ortadan kalkıyor. Ya o anlamda da çok mutlu ediyor beni. Dünyaya, ekosisteme, evrene katkıları anlamında. Çok heyecanlıyız. Yani bira markalarının gerçekten kabusudur bu operasyon. Bakım operasyonu. Çünkü tüketiciye de birebir değen bir şey olduğu için. Biranın lezzetini direkt etkiler. Bu süreci de uçtan uca mükemmelleştirip otomatikleştiriyoruz. Ve smart cleanler sadece smart taplerle birlikte çalışabiliyor. Yani kendi içinde kapalı bir ekosistem ve bunun adı da Internet of Beer.
Biranın Apple olacağız diyorsun yani. Kapalı ekosistemle. Peki şimdi mesela öyle anlatacak, kafamda şöyle canlanıyor. Smart Tap bir aslında platform. Smart Hub da bir platform. Yani platform derken Smart Hub...
Smart Tap hardware, Smart Hub platform.
Yok, şöyle demek istiyorum yani. Smart Tap barmenin kullandığı ekran. Sen oranın altına başka ürünler koyabilirsin aslında. Smart Clean'i koyduğun gibi. Başka bir şey de koyabilirsin. Bilmiyorum ne olduğunu. Yani orada otomatik sipariş etme bilmem ne falan gibi şeyler olabilir. Yani otomatik bittiği zaman orada zaten arkadan sipariş verebilir falan gibi bir şey olabilir. Smart Hub da hem bar yöneticisinin veya bar sahibinin ya da arkada bira sahiplerinin, değil mi? Bira markalarının kullandığı ürün. Orada hani senin o ekosistemi görebildiği bir şey. O yüzden yani Smart Tepe'de platform dememin sebebi o. Sen onun arkasına başka ürünler koyabiliyorsun. O sadece bir çıktı diyelim. Bir endpoint, bir UI yani aslında.
Hani Türkçe'de çok güzel bir deyim vardır. Çeşmenin başını tutmak.
Ha, aynen.
Smart Tap yarattığı inanılmaz net değer önerisiyle. Ne abi? %20 cebinde daha fazla kalacak. Çok net. Müthiş bir kanala giriş ürünüydü. Aslında biz kanalda bir uçtan uca internet kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dediğin doğru, bir platform yaratıyor. Hem bar sahipleri için var, hem bira markaları yöneticileri için var. Bir de dashboard tarafı var. Perfect Beer platformumuz var. Orası sadece bira markası yöneticilerine özel. Yani orada çok derin analitikler ve insight'lar veriyoruz. Ve işte gün geçtikçe bunu yeni ürünlerle örüyoruz. Smart Clean bu noktada bizim için devrimsel ve çok heyecan verici.
Bu bir ekosistem. Dedim ya, o tap'in arkasına sen bir kere girdin zaten barmenin hayatına ve onun bir aslında iPhone'u oldun. Senin birkaç videonda onu diyordun, işte bir an üzerine iPhone koydunuz falan diyordun. iPhone'u oldun ve sen oraya başka ürünler koyabilirsin. Oradan da aslında şey fikirleri geldi aklıma. Yani sen buraya bir ekosistem açabilir misin? Bir app platformu olabilir misin? Başkaları da senin ekosistemin üzerinde app geliştirebilir mi?
Çok güzel bir yere geldin. Geçen sene 13 Mart'tı sanırım. Bu evlere dağılıyoruz artık, ilk vakı falan çıkmış. Biz de İstanbul'da ilk veren şirketlerden biriydik. Town Hall yaptım, işte duyuruyorum. Özellikle yeni gelenler, ekibi daha çok derinlemesine yaşamayanlar haliyle kaygılı. Hani ana iş alanımız barlar kapanıyor. Ne olacak? Şimdi dedim ki bana. 2 sene sonra bir gün korona olmasaydı asla bu noktada olamazdık diyeceğimiz günler gelebilir. Çünkü bizim en büyük rakibimiz tradition, gelenek. Abi çok kadim bir endüstriden bahsediyoruz. Yani tarihten bugüne ulaşan en eski reçete bira reçetesi. Pub dediğin şey public house. İnsanın, medeniyetin temeli bir şeyden bahsediyoruz yani binlerce yıllık. İnanılmaz bir gelenek var. Gelenek dediğin ne? 50 litreden 120 tane 50 CL çıktığını iddia eden bar sahibi. İşte bu ne ya diyen bartender. Biz zaten datalara yıllık bakıyoruz diyen bira markası yöneticisi. Bunların hepsi geleneğin bir parçası. Geleneği kasıp kavuran özellikle bizim endüstrimizde direkt böyle inanılmaz bir dijitalizasyon görüyorsun zaten işte noktalarda. E-menülerden tut da QR'lı ödemeler birçok inovasyon görüyorsun. 13 Mart 2020'de söylüyorum. Olacak. Bu dijitalizasyon olacak. Burada bizim zaten taşıdığımız değerler yeni dünyanın istediği değerler. İzlenebilirlik, sustainability anlamında kaynakların verimli kullanılması. Bir de bir hijyen ürünü yapıyoruz. Dünyanın bir numaralı kelimesi hijyen oldu. Eğer biz bu dönemi survive atlatıp çıkışta da o istenilen yerde olursak önümüz çok açık dedim. Operasyon yükünün üzerimizden kalkmasıyla birlikte tamamen ürünlere fokus olduk aslında. Ve işte önümüzdeki ay Smart Clean'i lanse ediyoruz. Ondan sonraki ayda yeni app'imizi çıkarıyoruz sahaya. Onun da üzerinde çok uzun süredir ciddi bir ekip çalışıyor. Bu barmenler için yepyeni şeyler geliyor burada. İşte bölgende en çok satan üçüncüsün gibi aslında kendini diğerleriyle anonim şekilde karşılaştırabileceği hem ürün bazında hem konsolide. Çok anlık notification'lar alacağı. Örneğin sen dükkanı 2'de kapatıyorsun. 2.30'da bira akıtıldı. Notification gelebiliyor sana. Haftaya ne satman gerektiğinle ilgili ciddi derinlikli öneriler aldığın. Yani senin aslında yardımcın, asistanın olacak bir app geliyor. O noktada da bizim vizyonumuz API'leri açarak, şimdi bizim çok ciddi bir kanal erişimimiz var ki daha yolun başındayız. İstanbul'da şu an her 4 biradan biri Pabino teknolojileriyle servis ediliyor. Bunu Londra'ya, New York'a uyarlayalım. Ciddi bir bar penetrasyonumuz var. Bu noktada bar teknolojileri geliştirmek isteyen şirketlere API'lerimizi açarak onların teknolojilerinin bizim kanallarımızda kullanılmasını sağlama vizyonumuz var. Çünkü dünyaya mükemmel bira içirme vizyonuyla yola çıktıysak bu endüstride yapılacak her katkı bizim için bir nimettir. Biz de insanlara yol açmak ve hep beraber ekosistemi güzelleştirmek istiyoruz. Bu bağlamda CB Insight bizi hem 2018 hem 2019'da dünya bar endüstrisini disrupt edecek 7 startuptan biri olarak gösterdi. Çok Smart Clean sonrası app için de çok heyecanlıyım aynen. Ürün. Bu dönemde komple ürünlere yüklendik.
Ana şeyleri yerleştirmişsiniz. Şimdi üzerine aslında inşa ediyorsunuz gibi bir durum var yani burada. Biraz şeyi de dinlemek istiyorum aslında senden. Ya donanım işi var burada. Anladığım kadarıyla Smart Tab'in birinci versiyonu ile ikinci versiyonu arasında sizde bir şey geçişi oldu. Yani orayı da hani senden dinleriz, ben söylemeyeyim şimdi. Hani bir farklı bir yazılıma döndü iş. Ve bu donanımın içinde robotics de var. Yani bayağı kapsamlı bir iş var. Yani bayağı kapsamlı bir know-how gerektiren bir ekip var orada. O yüzden aslında o ekip nasıl bir ekip, kaç kişi çalışıyor, nasıl departmanlar var vesaire, onları da dinlemek isterim aslında.
Digipubs dedik, Beerpoint dedik. Oradan Smart Tap 1, Smart Tap 2, Smart Clean. Bu Silikon Vadisi'nde daha öğrenme fırsatı bulduğumuz bir şey. Ürün canlı bir varlıktır. Ürün yapılıp kenara konacak bir şey değildir. Ürün sürekli yaşıyordur ve o yaşamın dinamiklerine göre reaksiyonları vermesi gereken bir şeydir. Bir pointten Smart Tap'lere, Smart Tap'ten Smart Tap 2'ye geçişler hep bu bağlamda oldu. Hem IoT, hem AI, hem Data Analytics, hem de Robotics. Bütün bu disiplinleri tek bir çatı altında bir startup olarak barındırmak evet hiç kolay değil. Çok ciddi kaynaklar gerekiyor. O noktada da hani az önce söyledim ya CB Insight listelerinden bahsettim. Yani diğerlerine bakıyorsun biri 62 milyon dolar almış gibi rakamlar. Biz çok daha küçük yatırımlarla bugünlere geldik. İçeride bir hardware takım var. Teknik taraftan bahsediyorum. Bir software takım var. Hardware takımın kendi içinde elektronik, gömülü yazılım, robotik olarak 3 ayrı alt takımı var. Hardware'in ve software'in liderleri var. Onların CTO ile koordine çalışıyorlar. Her takımın robotikten embedded'e kendi takım lideri var. Bunun haricinde de operasyon ve customer success tarafı, Data ekibi, marketing ve satış ekipleri var içeride.
Data ekibi mesela neyin datasına bakıyor?
Abi biz geçen sene Eylül'de bir tane raporu yayınladık. Pandemi sonrası değişen tüketici davranışları restoranlarda. Ve bu dünyada bayağı yankı buldu çünkü real time bir datayla bunu yayınlayan bir yapı olmadı. Çok enteresan insightlar da var orada. Örneğin tüketim hafta içine kayıyor, tüketim gündüze kayıyor. Mahallelerimizde lokalize oluyoruz. Yani şehir merkezlerinden ziyade şehrin mahallelerinde artık tüketim oluyor gibi gibi çok enteresan insightlar var. Data ekibi hem ürün tarafına aslında çıktı veriyor hem de müşteriye değer yaratacak yani ona bir silah kazandıracak analizleri yapıp onları müşterilerimizle paylaşıyor. Gitgide kendi öğrenen bir yapı oluşturuluyor orada. Çeşitli modülleri var. Bunları yapıyor kabaca data ekibi.
Düşününce acayip keyifli. Yani sen aslında şu an sizin sistem hangi barda ne kadar bira tüketiliyor hangi markadan onu sen şu anda görebiliyorsun aslında.
Evet, hakimiz şehrin gece hayatına.
Evet. Evet. Hayır yani şey olarak baktığında bu bira olmak durumunda değil. Herhangi bir şey olsa da yani. Hani genel olarak herhangi bir hani noktadaki tüketimi anlık olarak görebiliyorsun. Ve bu zaten senin değer önergelerinden bir tanesi. Markaların önemli değer önergelerinden belki de bir tanesi. Çünkü daha önce tek gördükleri şey sadece satış miktarıydı. Şu kadar fıçı sattım. Ve o da yıllık. Tüketimle alakalı bir şey yoktu. Mesela şu an hani o %23 kaça iniyor sizin şeyle, cihazlarla?
O noktadan noktaya göre değişiyor. Çünkü dediğim gibi ortalama. Onun yarısı waste'den yarısı fraud'dan geliyor.
Fraud.
%3 ila 5 arasında. 95-97 bandı ortalama verimlilik var. Bu ana markalarda 99.5'a kadar çıkar. Daha sirkülasyonu az ve değişik tipte biralarda 95'lere kadar indiği olur. 99.5-95 bandında oynar.
Ya zaten toplam satışlarının %100, %10, %15, %20'sini kazandırarak zaten parayı size verdikleri parayı hayli hayli çıkarıyorlar.
Tabii yani orada 1'e 3 ile başlayıp 1'e 20'ye kadar giden bir ROI var bar sahibi tarafından.
Bar sahibi tarafından. Bira markası.
Bira markasının oradaki ROI'yi daha kapsamlı ve daha 360 bir şey. Verdim aldım para şokomel usulü bir ilişkiden ziyade şöyle anlatayım ben sana. Mesela Anadolu Efes Pavino departmanı kurdu. Pavino müdürlüğü kurdu. Orada müdür ve ekibi var. Çünkü içeride biz 8-10 ayrı departmanla çalışıyoruz. Yani bu iş marketing'e de, trade marketing'e de, satışa da, kurumsal iletişime de, işte hukuku, finansı, blablası, kalitesi birçok ekibe değiyor. İçeride bir şampiyon lazım o şeyleri dağıtacak departmanlar arası. Bir orkestra yönetilmesi gerekiyor çünkü. Yani çok fazla paydaşı aynı anda bir şey yaptırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla farklı farklı açılardan getirileri olduğu için bira firmaları için daha uzun vadede oluşan bir şey. Temel oluşan durum şu ama. Tüketicisine en güvenilir birayı veriyor. Müşterisine de en mutlu hizmeti veriyor. Yani müşterisini mutlu, tüketicisini de güvenilir kılıyor. Günün sonunda daha temiz, daha taze ve %20 daha verimli bir ürünü oluyor rakibinkine göre.
Siz peki parayı, yani sizin müşteriniz kim? Parayı bira markasından mı alıyorsunuz, bar sahibinden mi?
O pazardan pazara değişiyor. Ekskluzif pazarlarda hani konuşmamızın başında konuşmuştuk. Bu pazarlarda modelimiz bira markalarıyla ilerlemek. Yani biz bira markalarıyla anlaşmalar yapıyoruz. Sonra onların noktalarına, müşterilerine kurulumlar gerçekleştiriliyor. Onların kendi arasında başka bir deal var. Benim deal'ım bira markasıyla oluyor. Ama mesela şimdi İngiltere pazarına hazırlanıyoruz Harılarım. Ona da inşallah 3. ve 4. çeyrekte atılımlarımızı yapacağız. Orada direkt noktalara satış üstünden bir model uygulayacağız. Günün sonunda ben bira markasıyla çalışsam da bira markası da bardan bunu tahsil ediyor. Başka bir modelle ama özeti bu.
Anladım. Sen dedin ki bira sahibine zaten 1'e 3 ile başlayıp 1'e 20'ye kadar zaten çıkıyor oradaki ROI.
Bar sahibine.
Aynen bar sahibine. Peki şeyi aslında biraz daha derine inmek istiyorum. O Smart'ta 1'den 2'ye geçişi. Çünkü orada güzel bir şey var. Bulgu var. Şeyde çok hoşuma gitti yani hani ürün yaşayan bir canlıdır. Bitmez. Hani ürünü verdik teslim ettik olmuyor. Sürekli devam ediyor. Smart'tab 1'den 2'ye geçiş de galiba onun zaten çok güzel bir örneği. Yani siz ilk Smart'tab'i çıkardınız pazara ve ne oldu Smart'tab 1'i?
Çıkardık işte 2-3 tane noktada konumlandırdık. Tabii ya inanılmaz tepkiler var. Hani nokta sahipleri ahbabımız olmasa mümkün değil oradaki o barmenlerin terörüne maruz kalmamamız. Gerçekten bu arada Smart'tab 1'ler hani çok çok düşük bütçelerle yapılmış. Tam bir MVP'di aslında. Ürünün core değer önerisini göster ama diğer yanlardan çok da konfor yaratan bir şey değildi. Bu noktada iki şey bizi SmartTepiki'yi yapmaya yöneltti. Birincisi BBC Global bizim Silikon Vadisi'ndeki ofisimize gelip böyle bayağı 25 dakikalık bir program yapınca 50 küsur ülkeden lead geldi bana. Çok akıllıyız ya. Her yere de paralı demo paketlerini gönderdik. 13 ülkeye gönderdik. Fail ettik tabii. Çünkü hardware işi dediğiniz şeyin en önemli parçası customer success tarafıdır. Ve orada çok ciddi bir textbook'u, rule setleri oturtmuş olmanız lazım. O kısım yoktu. Öte yandan şunu fark ettik. Ürün inanılmaz customizasyon istiyor.
Ne gibi?
Şimdi o hani senin de gördüğün kablolar vesaireler var ya, onlar her pazarda farklı farklı soğutucu tipleri, farklı farklı altyapılar var. O altyapıya uyarlamak gibi. Bu çok zor yani. Scale'e çok aykırı bir şey. Bu bir kere bize bir düştü. Bunu nasıl çözeceğiz? O dönmeye başladı. Öte yandan şeyin çok ciddi farkına vardık. Hani Internet of Beer, Internet of Beer diyoruz. Bunun 5 ana paydaşından biri barmenler. Barmenler bizim oyunumuzun merkezinde olmalı. Onlara gerçekten onların isteyeceği, seveceği bir ürün yapmalıyız kaygısı ikinci olarak düştü havuza. Bunun sonucunda da işte o devrimimiz olan AI modül geldi. Yani altyapıya customizasyonu sistem kendi içinde öğrenerek yapsın. Barmen tarafı içinde çok ciddi işte user interview'ler, işte ikisi iki ürünün ekranları çok farklı. Yani SmartTepiki dediğin gibi iPhone. Orada maliyetlerden de kaçınmayıp, çünkü yani biz premium bir ürünüz ve işte ürünümüzün arkasında iki tane şey yazar. Quality and craft, kalite esas olan. Bu ürünü yaptık. Yapay zeka modülünü eklemek çok ciddi süreçler aldı yani orada. Çok sıkı ekipler çalıştı. Şansımız şu oldu, 13 farklı pazarın datası elimizdeydi. O da bize çok yardımcı oldu.
Ne datasından bahsediyoruz burada? Yani o altyapısal donanımsal olarak uymaması mı, yoksa oradaki şey neydi? Farklı bira türleri mi? Neydi o customizasyon şeyleri?
Farklı bira türleri, farklı altyapılar, farklı barmen davranışları.
Mesela? Daha iyi anlamam için yani soruyorum.
Güzel güzel bir soru. Nasıl örnek vereyim diye düşünüyorum. Bunun en enteresan örneğini vereyim sana. İspanya. Çok enteresan bir yer. Başka hiçbir pazarda ben daha görmedim bunu. CL ayarları yapılır yani bardaklarda işte. 50 CL, 51 CL, 52 CL. İspanya'da hep overpouring üzerine ayarlıyorlar. Evet, biraz taşırsın. Bir tık taşırsın. Böyle hem taşırınca daha köpüğü de şaşalı oluyor ama böyle bizde mümkün değil bu ya. Mümkün değil yani. Tam tersi altta kalsın.
50 ise 50. Ha, veya 6.
Veya 49 falan. O noktada da sistem alert veriyor bizde. Tüketicileri o bağlamda da koruyoruz. Günün sonunda tabii barın sorumluluğunda bu ama öyle bir dijitalleştirme getiriyoruz işe. İspanya'da böyle bir şey var mesela. Overpouring kültürü var gibi. Onları nasıl topluyoruz? Barmenin ürün üzerinde dokunduğu her şeyi loglayarak.
Orada siz şeyi mi gördünüz mesela? User interview'yu yapmanıza sebep olan şey herhalde o 50'yi doldurduktan sonra belki biraz daha manuel doldurduğunu mu gördünüz İspanya'da insanların daha fazlalıkla?
Yok, direkt zaten şeyi ayarlıyor. 52 ayarlıyor.
Yani mesela o user interview'ları nasıl yaptınız? Bayağı İspanya'ya gidip, ya işte çok keyifli abi, sürekli barlarda takılıyorsunuz, bira içiyorsunuz. Yani ben muhasebe alanındaydım bundan önce. Neyse. Şey, barlara gidiyorsunuz, orada muhabbet ediyorsunuz barmenlerle. Yani user interview dediğim bu mu oluyor?
Ya user interview dediğim bu aslında, direkt saha bu, user interview değil. O noktada da evet çok keyifli. Konuşmaları barmenlerle şey yapıyorsun tabii. Okey, yanında bazen lokal
bira eşliğinde
lokaller oluyor ama olmadığı zamanlarda İngilizce bilmiyor ki barmen. Daha insani şekilde iletişim kuruyorsun. Biz user interview'le Silikon Vadisi'nde çok derinlemesine yaptık abi. Bir Alchemist ve Hayvan tecrübemiz var. Alchemist business tarafında, Hayvan da product tarafında. Yani bize dünyanın en özgün tecrübelerinden, know-how'larından birini kattı. Hakikaten orada çok özel insanlarla çalıştık. Yani iPod 2'nin şu tuşu vardır ya mesela. Onu tasarlamış mekanik mühendisi Hayvan'ın hardware ana mentörüydü.
Bu arada bunlar akseleratör,
evet,
bilmeyenler için,
evet,
söyleyeyim.
Evet, evet, aynen öyle.
Neler öğrendiniz mesela orada? Merak ediyorum yani oradaki öğrenimlerinizi.
Hayvan'da bir kere yani ne olursa olsun her şeyin öncesinde user interview yapacaksın. Bu user interview'i de profesyonellerle yapacaksın. Biz mesela Twitter'a bu işi yapan ekiple çalıştık orada. Her persona için ayrı ayrı yer aldı. İşte bartenderlar, bakım ekipleri, bira sahipleri, bar sahipleri. Ramona sağ olsun orada bir yaklaşık 2 aylık bir çalışma yürüttü. Farklı farklı yüzün üstünde personelden şey topladık. Bir de üstüne fokus grup yaptık. Oradan senin çok çok benden daha iyi bildiğin üzere matris çıkıyor işte. İhtiyaçlar, bunun yapılabilirlik hızı, maliyeti, tesiri. Oradan şemalandırıyorsun ama işte orada işin tam orada o sanat noktası orada giriyor işte o founder'ın ruhunun üflediği yer. Bizde mesela user interview'lerde çıkan dataya göre Hiveyvan'da bize başka bir ürün yapmamızı söyledi. Basit bir tracker, bir altına takacağın basit bir tracker'la ne zaman ne satılıyor bunu söyle. Bu kadar. Yani ne waste'i yönet, ne quality'i yönet. Hiçbiri olmasın. Bununla gir.
Sadece data versin.
Data versin. Ki bunu yapan da var yani bayağı var. O noktada ben ciddi bir direnç gösterdim. İşte o sanat, ruh üşleme dediğim yer giriyordu. Çünkü günün sonunda inşallah gelirsen ofisimize orada bizim hikayemizi anlatan böyle müzemsi bir şey var. Hikayenin birinci resminin adı Drink and Dream. Günün sonunda her şey bir hayalle başlıyor. Ben orada smart tablerde ısrarcı kaldım. Onun en iyi nasıl yapabiliriz? İlk hangi özelliklerini çıkarmalıyız? Bunlar çıktı. Bu şekilde ilerledik.
Buradan peki ya o şeyi yani onu direttin de bu Alchemist, bu Highway 1'daydı değil mi? Direttince ne dediler peki orada?
Yani ne diyecekler?
Programın içeriğini bilmiyorum yani hani orada hani biz sana gösteririz sen istediğini yaparsın mı?
E tabii canım yani en sonunda. Ekip içinde farklı düşünenler de oldu. Sadece o taraf değil yani hani. Yani şey vardır ya özellikle bizim toplumlarımızda neyi denir? Title'lıya tapma hali mi diyeyim? Nasıl ifade edeyim? Şimdi iş şu kadar da basit olsaydı git user interview'leri yap, problemler çıksın. O problemleri orada bir şematize et Excel'den. Tamam bunu yap. O zaman herkes girişimci olur abi. Herkes yapar ürünü yani. Bu kadar basit olsa keşke. Kesinlikle ben de ne yaparsam yapayım her şeyin başında user interview yaparım. Bu çok önemlidir. İşin kalbidir. Bunu reddettiğim, es geçtiğim falan anlaşılmasın. Tam tersi. Her şeyde bu arada yani. Pabinno kültürü tamamen hani ürün yaşayan bir canlıdır dedim ya. Aslında şirket de böyle. Ve bunu kurabilmen için feedback mekanizmasını oturtman lazım. Bu feedback mekanizması user tarafında da olabilir. İçerideki paydaşlar yani takım arkadaşların tarafında da çok ciddi bir feedback mekanizması oturtman lazım. Sadece ürüne dair değil, sana dair, yönetime dair, kültüre dair. Ve oradan topladıklarını öncelikleyip yaparak zaten böyle böyle oluyor. Yoksa yeryüzünde öyle bir DH yok. Bunu yapacağız, budur. Böyle bir şey yok. Yani önce dinleyeceksin. Sonra o dinlediklerine sanatını üfleyeceksin. Ve eser çıkacak ortaya.
O feedback mekanizmaları, mekanizma kısmında ne gibi mesela sistemler var sizde? Yani onu sistem çünkü 3-5 kişi olduğun zaman sen bunu sürekli söyleye söyleye insanlara kafalarına kazırsın. Ama artık şirket büyüdüğü zaman herhalde bir yerde bir sistemin onu yapabiliyor olması lazım. Şu anki orada sizde sistemler neler mesela?
O da zaten işte tam seri Z growth dediğimiz yere tekabül ediyor. Ve cidden zor bir süreç. Yani gerçi girişimcinin hangi süreci zor değil ki hani. İlk 3 seneye baksan çok daha zor. Sürekli bir histeriyle yaşıyorsun. Batacağız mı? Olacak mı?
Neyiz biz? O da var.
Şöyle. Ben direkt bizi anlatayım sana. Bizde zaten klasik işte sprint koşuyoruz. Bunun stand-up'larından. Retrolarına. Onun haricinde hem hardware ekibinin hem software ekibinin benle mantlileri vardır. Product ekipleriyle bunlar kendi işlerinde structure meetingleri vardır haftalık. Senede 3 tane CEO's one to one'ım var benim. CEO's one to one şey hani sence neyi daha iyi yapabilirim? Yönetim biçimimde beğenmediğin 3 şey ne? Gibi sorularla tamamen hani CEO'ya karne verme günü diyorum ben. Ve inanılmaz iyi biliyor musun Erhan? İlk yaparken hani ister istemez alışık değilsin, bilmiyorsun, kültür olarak şeysin. Hani bir çok kolay olmadı ilk başlama. Ama şimdi en sevdiğim seanslar. Abi hazır ekmek yani. Tak veriyor, veriyor. Sen de onu yapacaksın. Dünyanın en güzel şeyi. Ama bu da yetmiyor. %100 transparanlık sağlanamıyor orada. Senede 2 kere de no-name surveyler yapıyoruz. Orada da yani çok provoke edici, çok gerçeği açıklıkla ortaya koyucu sorular ve cevaplar oluyor. Her ay town hall'ümüz var zaten. Town hall'lerimiz onlarda bizim inanılmaz iyidir yani. Partileriz, iyi partileriz ama son dönemde fiziksel olarak bir araya gelemediğimizden o partileme kültürümüzden bir tık uzakta kaldık. Heyecanla dönmeyi bekliyoruz. Bu şekilde kuruyorum feedback mekanizmasını. Bir de mesela PPM'lerimiz var. Onlar da çeyreklik. Şey gibi düşünebilirsin. Geleneksel sistemdeki OKR gibi düşünebilirsin. İşte bir North Star metrik var.
Açılımı ne PPM'in?
Pavino Performance Management.
Ha, okey. Ben de bir ismi, OKR gibi bir sistem ismi diyorum. Okey, eyvallah.
Abi North Star Metric var. North Star Metric hızında çeyreklik temalar var. İşte mesela bu çeyreğin teması engagement bizde. Engagement'ın projeleri var. O projelerde her takıma düşen kısımlar var. Herkesin KPI'yi var. Çeyreklik. Sonra çeyreğin sonunda o KPI'ler ekseninde oturuyorsunuz. İki kısımdan oluşuyor. Bir competency fit tarafı var. Bir cultural fit tarafı var. İkisi de %50-50. İşte culture'da bizim 5 tane maddemiz var. Transparency, quality, self-driven, beer lover gibi. Competency'de de işte follow-up, presentation skill, işte time management. 16-17 tane madde var. 1'den 5'e kadar puanlıyorsun. Bu da şöyle. Kişi hem kendini puanlıyor, hem yöneticisi puanlıyor, hem bir peer'ı puanlıyor, hem de CEO puanlıyor. Tamam mı? %50'si kültürden, %50'si competency'den. Sonra bu 4'ünün ortalaması o çeyreklik skoru oluyor. Sonra yılın sonunda da 4 çeyreğin ortalaması yıllık skoru oluyor. Sonra biz diyoruz ki, Aralık ayında duyuruyoruz. Bu sene işte 3.70 ile 4 arası şu kadar zam alacak. İşte 4-4.50 arası şu kadar. Sadece zam da değil, işte stock option'ının yükselmesi, içerideki terfisi. Tüm bu matematiğe bağlı. Ne oluyor? Şeffaf, güvenilir ve matematiksel, kişinin iki dudağı arasında olmayan bir sistem yaratmış oluyorsun. Bayağı güzel oluyor.
Bu sistemi nereden, bir günde sonuçta tak diye gelişmedi herhalde, zaman içerisinde gelişen bir sistem. Nerelerden ilham alarak veya hangi kaynaklardan öğrenerek bunu oturttunuz? Bu son performans tarafını merak ediyorum.
Son performans tarafında Türkiye'nin böyle iyi bir startup HR'cısıyla diyeyim. Yani 2-3 tane iyi growth aşamasında startup deneyimi olan bir arkadaşımla oturduk abi. Yaklaşık bir 10 gün kampa girdik. Geçen sene karantina döneminde başlattık bunu. CEO's one to one'lar yaklaşık 2,5 senedir var. PPM'ler bir işte 15 aydır falan var. Ya sürekli koyuyoruz üstüne Eren. Hani hep diyorum ya, yaşayan sürekli. İşte no name survey'ler bu sene geldi mesela. Sürekli üstüne ekliyoruz. Hem ürün, hem kültür, hem de kişisel olarak. Kişisel olarak bizim ekibimizin iki ortak özelliği var. Yüksek IQ'lu çatlaklar. Çatlaklardan kastım şu. Konfor alanından çıkıp kendinin en iyisini gerçekleştirmeye teşne insanlar. Böyle bir derdi olan insanlar.
Sizin için bu şeyler belli ki kritik. Yani %50 karakter dedin, %50 kompetansı dedin.
Culture
pardon. Ve siz orada kendi hedefleriniz diyelim veya benchmarklarınız, zaten sizin için neyin önemli olduğunu söylüyorsunuz. Buradan şeye gireceğim. Bir ofis videosu vardı. Hangi sitede olduğunu hatırlamıyorum ama duvarda şey yazdığını gördüm. Hala yazıyor mu bilmiyorum tabii ama. Keep it simple, silly ve speak concise, be precise. İkisinde de benzer bir tema var. Yani bu basitlik, sadelik sizin için niye önemli?
İki boyutu var abi. Bir, kendi yaptığımız işin doğası bu zaten. Ne? Sen ne dedin? Hani barın arkasına geçtim mi dedim sana? Ya bir iki kere gördüm, böyle kirli, karmakarışık, kaotik bir şeydi. Bizim yaptığımız işin adı aslında kaotik bir düzene yeni bir nizam getirmek. Bu işi smoothlaştırmak. Hani Internet of Beer dediğimiz şey bu. 5 ana paydaşı dijitalleştirerek hayatlarını kolaylaştırıyor. Verimli, kaliteli operasyon yaratıyor. Yaptığımız işin adı basitleştirmek zaten. Öte yandan başka bir mümkünü yok. Yani her şey zaten farkındaysan hani smart dev, smart app, smart clean, 3 ayrı ürün, farklı teknolojiler, zaten çok kaotik ve komplike bir yapı var. Bunu yalınlaştırmazsan kaybolur gidersin. Ve basit en zorudur. Klasik Da Vinci'nin lafı var ya, simplicity is the ultimate form of the sophistication. Basiti uygulayabilmek için yani çok derinlemesine hakim olmanız gerekir. Bir tecrübe sahibi olmanız gerekir. Ama erişilebilecek bir yoldur. Sancılıdır. Şey hikayesi güzeldir mesela basitliği anlatmak adına. Kerim Abdülcabbar. Bilir misin?
Basketbolcu, evet.
Aynen, 70'lerde NBA'yi sallıyor, süpürüyor. 79 sonbaharında Konya'ya gelecek, Mevlana'ya, işte İstanbul'a geliyor.
Ya, hikayenin buraya dönem... gideceğini bilmiyorum. Ben NBA'yi düşünüyordum. Konya'ya geleceğini düşünmemiştim. Evet. Evet. Pardon, evet.
Think local, global mıydı o? Neydi? İstanbul'a geliyor haliyle. O dönemin de süper gücü Eczacıbaşı. İşte Eczacıbaşı'yla bir gösteri maçı vesaire. Orada basından şöyle bir soru geliyor. Abdülcabbar o dönemler yani inanılmaz dominant. Durdurulamaz oyuncusu NBA. İşte diyor, size diyor üçlü sıkıştırmalar geldiğinde ne yapıyorsunuz diyor, tamam mı? Herkes şey cevabı bekliyor, işte sağıma vuruyorum, soluma vuruyorum, hook shot atıyorum, onun üstünden smaç basıyorum, eziyorum, eziyorum. Adam diyor ki çok basit. Eğer üç kişi benim üstümdeyse iki arkadaşım o esnada boş olup potaya doğru yönleniyor olmalıdır. Ben de onları bulurum. Onlar da gerekeni yapar, sayıyı atar. Yani basit böyle bir şey.
Hedefi iyi anlayıp ona göre gitmek diyorsun.
Yani, aynen öyle. Tipik concise bir precise tarafı da o benim koyduğum bulduğum bir şey. Yani obsesif düzeyde netlik takıntılı bir adamımdır ben. Çünkü yani bunun da temeli aslında o anaokulunda bize oynattıkları oyun var ya. Kulaktan kulağa. İşte peynir diyorsun 8.'de o falan filan diye çıkıyor oradan. Bu aslında hayatın özeti. O iletişimdeki kayıplar netlikten. İnsanların birbirine soru sormamasından. Aslında bu da bir konfor alanından çıkıştır. Buradaki kayıplar süreçleri saçma sapan double worklere, zaman, kaynak kayıplarına birçok şeye götürebiliyor. Ya o yüzden böyle hani hem yazılı hem de ikili iletişimde tüm netliğinde olmaya önem veriyorum.
Dediklerinden şöyle bir çıkarım yapıyorum. Yanlış mıyım söyle lütfen. Sen teknik ortak değilsin. Kurucu ortak değilsin. Senin bir de kurucu ortağın var. Teknoloji tarafına bakan. Ama sen bence hala ürün tarafında fikirleri ve bazı şeyleri iteleyen de bir ortaksın. Aynı zamanda. Yani o netlik senin için bu kadar önemliyse o ürünün, çünkü ürün tipini de gördüm ben, gayet güzel gözüküyor. UI falan da güzel gözüküyor. Net olması için biri, o vizyonun biri tarafından itilmesi gerekiyor. Bence o aşağıdan, daha doğrusu devam edebilmesi için sadece aşağıdan gelen bir şey olmuyor. Oradan hani yukarıdan da bence burası bizim için önemli mesajının sürekli veriliyor olması lazım gibi hissediyorum. O yüzden sen hala bence ürüne dahilsin. Doğru mu yorumluyorum?
Abi işte şehrin özel product managerlarından biri olduğun nasıl belli? Yani aynen dediğin gibi ve en zoru da bu. Yani kültür dediğimiz şey ritüeller bütünüdür aslında. Ve onu böyle sebat, çok sihirli bir kelimedir. Sabırla karıştırılır ama yani o damla taşa damlayacak, damlayacak, damlayacak, damlayacak ve bu oluşacak. Bu noktada özellikle dediğin gibi teknik tarafta daha komplike kaybolan iletişimlere meyyallik olabiliyor. O vizyonu vermek bizim esas görevimiz. Sadece vizyonu değil, sürekli bu kültürde işlemek yaptığım şeylerden biri, evet.
Abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Pabino'yu, Pabino'nun hikayesini, öğrendiklerinizi, kendi hikayeni paylaştığın için çok teşekkürler.
Ben çok keyif aldım.
Ben de.
İnşallah bu podcast'te gitgide büyüyen, yayılan bir etkide üretim bandı yolculuğuna devam eder.
Eyvallah. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.